Ayrım 19. İtirazımız var. Muhsin Batur, emekliye ayrıldığı gün yaptığı konuşmada, 12 Mart'ın bütün sorumluluğunu kabul ediyorum, demişti. Öyleyse muhtıranın veriliş biçimi, nedeni, uygulanışı, anayasa değişiklikleri, olağanüstü yargılama yöntemleri, işkenceler ve bu dönemde iş adamlarına tanınan bütün ayrıcalıklardan Hava Kuvvetleri eski komutanını sorumlu tutmak kolaylaşmaktadır. Üstelik Batur'un muhtıranın imzacıları arasında en uzun süre görevde kaldığını düşünürsek bu sorumluluk sınırlarını iyice genişletmek gerekmektedir. Açık konuşalım. Türkiye'de bazı olaylar ya karanlıklar içinde gizlenmekte ya da bu olaylar üzerine korkuların ve yasaların sis perdeleri çekilmektedir. Şüphesiz 12 Mart olayı bu türdendir. 12 Mart 1971 tarihinden önce silahlı kuvvetler içindeki siyasal tepkiler ne yönde gelişti? Hangi gruplar oluştu? Kimler hangi toplantılara katıldı? Başta komuta konseyi adı verilen ve hiçbir yasal dayanağı bulunmayan junta toplantıları ne amaçla yapıldı? Gürler ve Batur'un bu gelişmelerdeki payları ve sorumlulukları neydi? Kor General Atıf Erçıkan kimdi ve ne gibi çalışmalar yapmıştı? Tüm General Celil Gürkan ve arkadaşları hangi gerekçeyle emekliye ayrılmışlardı? General Gürkan'ın ellerine ve ayaklarına zincir takarak Göztepe'deki işkence evine götürenler kimlerdi? Tüm General Memduh Ünlü Türk kimdir? 12 Mart'tan sonra hangi görevlerde bulunmuştur? Düşünelim. Bütün bunlar karanlıkta kalmıştır ve olayların sorumluları bu soruların cevaplarını gün ışığına çıkartmamak için el birliği yapmışlardır. Böylece yakın tarihimizin bir sayfası karanlıklara terk edilmiştir. Bunun içindir ki CHP Sayın Genel Başkanı Ecevit, Batur'un partiye giriş töreninde yaptığı konuşmada Batur için, "Bugün çok zevkli ve mutlu bir görev yapmış oluyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerine uzun yıllar değerli hizmetlerde bulunmuş olan," diye başlayıp, inançlarını katıldığı bir partinin saflarında sürdürmek istemesi kendisinin demokratik siyasal anlayışının sağlamlığına en güzel delildir, demiştir. Şüphesiz Ecevit, 12 Mart muhtırasının radyolarda okunduğu günü izleyen haftada, "Bu Yunan darbesinden de ince bir plandır," dediğini de unutmuşa benzemektedir. Sanırız bundan sonra Muhsin Batur'la konuşurken bu konuları yeniden hatırlayarak hep birlikte belleklerini tazeleme olanağı bulurlar. Eğer söyleşi başlarsa sorulacak çok soru vardır. 12 Mart 1971 tarihinden önceleri Orgeneral Muhsin Batur'a çok yakın bazı ilerici albayların bir anayasa taslağı hazırlayıp hazırlamadıkları ve bu taslak üzerinde Batur'un el yazısı ile bazı değişiklikler yapıp yapmadığı da sorulabilir örneğin. Söz dönüp dolaşıp buraya gelmişse, mavi pelür kağıtlar üzerinde yapılan bazı planların şimdi kimde olduğunun bilinip bilinmediği de sorulabilir. Özellikle basın özgürlüğü konusunda Batur'un el yazısı ile ne gibi düzeltmeler yaptığı da öğrenilebilir böylece. Orgeneral Batur'un 12 Mart 1971 tarihinden hemen önce Amerika'ya gittiğinde Amerikan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ryan ile Türkiye'nin siyasal sorunları hakkında bir konuşma yapıp yapmadığı, bu konuşmada müdahale konusunun geçip geçmediği de sorulacak önemli sorulardandır. Batur'un bu konuşmayı kendisini İzmir'de karşılayan çok yakın bir kurmay albaya anlatıp anlatmadığı da bu arada sorulup öğrenilebilir. 8 Mart'ı 9 Mart'a bağlayan gece Orgeneral Batur'un bazı yüksek rütbeli subaylarla kremalı pasta yerken askeri müdahale konusunu görüşüp görüşmediği, bu arada Orgeneral Faruk Gürler'in "İyiceoğlu'na da haber verelim," demesi üzerine "Bırak o adamı," yolunda bir karşılık verip vermediği de kendisine hatırlatılabilir belki. İşte o zaman kendisinin neden Yavuz Bey diye anıldığı, Orgeneral Gürler'e Selim Bey dendiğini, Erci Bey'in Atıf Erçıkan olup olmadığının da sorulması da sohbeti iyice koyulaştırır belki. Bütün bunlar cevaplandırıldıktan sonra biz de Sayın Ecevit'e dönüp, "Neden Gürler'i, Eyiceoğlu'nu, Atıf Erçıkan'ı, Memduh Damacı da partiye alıp halkla daha da bütünleşmenin yollarını aramıyorsunuz?" diye seslenebiliriz. CHP, Batur'u partiye almakla parlamento aritmatiğine bir sayı daha eklemiştir. Fakat neleri kaybetmiştir, hesaplanabilir mi? Sormak gerekiyor. 27 Mayıs Anayasası, tayir, tebdil ve ilga edilirken, ülkenin aydınları cezaevlerine kapatılırken, işkence evlerinden çığlıklar yükselirken, en yakın arkadaşlarının üniformaları üzerlerinden zorla çekilip alınırken, neredeydi uçan general, kör uçuş mu yapıyordu yoksa? Bilelim, Sayın Ecevit bundan sonra bir omuzuna barış güvercini, öbür omuzuna da uçan generali yerleştirerek mi düzen değiştirecektir? Yeni ortam, 22 Kasım 1974. Yavuz Bey kim? Son günlerde gazete sütunlarında bir ilginç tartışma sürüp durmaktadır. Geçenlerde Süleyman Demirel büyük bir gazetenin köşesinden başını uzatarak "Yavuz Bey kimdir?" diye sormuştur. Şimdi bütün yurtta Yavuz Bey'in kim olduğu araştırılmaktadır. Yavuz Bey'in emekli orgeneral Muhsin Batur olduğu ileri sürülmektedir. Batur, 12 Mart 1971'den önce ilerici subaylarca böyle anılırmış. Demirel bunun için soruyor. Yavuz Bey kimdir? Biz de kendi kısıtlı olanaklarımızla Yavuz Bey'in kim olduğunu araştırmaya başladık. Yavuz adı önce Yavuz Sultan Selim'i anımsatıyor ve de hemen Yavuz Sultan Selim'in "Şiirler pence-i kahrımda olur iken derzan" diye başlayan şiiri de akla gelmektedir. Bunun Türkçesi "Aslanlar ellerimde titrerken" demektir. Böyle başlar şiir. Bir zamanlar aslanlar ellerinde titrerken. Sonrasını sormayın. Yavuz Bey bizim hukuk fakültesi, hukuk felsefesi dersinin hocası Yavuz Abadan'dı. Özgürlükçü, dürüst, namuslu bir bilim adamıydı Yavuz Bey. Demirel'in sorduğu Yavuz Bey, merhum Yavuz Abadan olamaz herhalde. Bir de Profesör Fehmi Yavuz var. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1960'da Menderes polislerince basılınca kahramanca dövüşen öğretim üyesi. Demirel'in kastettiği Yavuz Bey, Sayın Fehmi Yavuz da değildir. Kimdir öyleyse Yavuz Bey? Fenerbahçe'li kalecisi Yavuz da arkadaşları arasında efendiliğiyle tanındığından Yavuz Bey diye anılırmış. Bu Yavuz Bey bazen sağa pas atarmış, bazen sola. İstediği maça çıkar, istemediğine çıkmazmış. Bazen ofsayttan gol yermiş, bazen de kontriyede kalır, hiçbir şey yapmadan gol üstüne gol atılırmış kendisine. Fakat uçtu mu çok güzel uçarmış Yavuz Bey. Uçan Yavuz denirmiş bu Yavuz Bey'e. Demirel'in aradığı Yavuz Bey, bu Yavuz Bey de değil herhalde. Beşiktaş'ın eski sağ bekinin adı da Yavuz'muş. Şimdilik oyunu bırakmış bu Yavuz Bey. Oynadığı zaman sağ çok sıkı tutarmış. Bu da değil. Yine Beşiktaş'ta küçük Yavuz varmış. Buna da Yavuz Bey derlermiş. Sol iç oynarmış bu Yavuz Bey. Hayatında hiç sol açık olarak oynamamış. Kendisine sorarsanız, gel bizimle oyna diyen eski takım arkadaşlarını oyundan attırmıştır. Rivayet böyledir. Demirel'in sorduğu Yavuz Bey, bu Yavuz Bey de olamaz. Bu ayak oyunları ile yani futbolla ilgili değilmiş Demirel. Öyleyse bir de basketbolcu Yavuz Bey var. Aranan Yavuz Bey bu olmasın. Galatasaray'da basketbol oynayan bu Yavuz Bey de durur durur son 3 dakikada da iyi oynarmış. Yavuz Bey bu da olamaz. Kim öyleyse? Bir büyük sağcı gazetede Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalemiyle karıştıran bir gazeteci arkadaşımız var. Sakın Yavuz Bey bu gazeteci arkadaşımız Yavuz Donat olmasın. Yok, olamaz. Yavuz Bey Halk Partisi'ni karıştırmıştır ama bu Yavuz Bey değildir yine de. Bir de milli güreşçi Yavuz Selekman var. Türk Herkülü denirdi kendisine. Bir ara Türk filmi de çevirdi. Eskiden polis memuruydu. Bulunduğu bölgenin dirlik ve düzenliği kendisinden sorulurdu. Yavuz Bey geliyor deyince çevre halkının korkudan dudağı çatlardı. Bu da olamaz. Yavuz deyince aklımıza ünlü Yavuz zırhlısı geliyor. Eskiden görkemli zırhlıydı Yavuz. Kimse demirden de olsa elini kolunu uzatamazdı Yavuz'a. Sonradan kızağa çekildi Yavuz. Bir ara Yavuz'dan jilet yapılmaya karar verildi. Tıraşa yarayacaktı koskoca Yavuz. Bir büyük gazete bir kampanya açarak Yavuz'u kurtarmak istiyor şimdi. Yavuz kurtulacak böylece. Bu kadar uğraştık, bu kadar çalıştık. Yine de Demirel'in Yavuz Bey kimdir sorusuna karşılık bulamadık. Acaba Demirel Yavuz Bey'i yeni mi tanıyordu? Biz nereden bilelim? Posteki sayarcasına Yavuz Bey'i sorduk, soruşturduk bugün. İyisi mi biz yine neşemize bakalım. Ne yapalım? Haydi hep beraber Yavuz'un türküsünü söyleyelim. Yavuz geliyor Yavuz da suları yara yara, la la la la la la la. Yeni ortam, 6 Aralık 1974. AP Paşası. Ali Elverdi Adalet Partisi'ne girmiş. Ne var bunda? Sosyalist İşçi Partisi'ne girecek değil ya, tabii ki Adalet Partisi'ne girecekti. Mübarek olsun. Ali Elverdi Süleyman Demirel'e, Süleyman Demirel de Ali Elverdi'ye yakışır ancak. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuştur şimdi. Ali Paşa partiye girerken, askeri görevlerim yanında orduya düşen politik görevleri de yaptım, diyor. Bu ne demektir Allah aşkına? Bizim bildiğimize göre askeri ceza yasası askerlerin politika ile ilgilenmelerini yasaklar. Elverdi, politika ile uğraştım derken kendisinin orduda bir takım politik çalışmalar mı yaptığını söylemektedir. Yoksa benim yaptığım iş politik nitelikteydi mi demek istemektedir. Herhalde böyle. Öyleyse sıkı yönetim mahkemeleri olağanüstü siyasal mahkemelerdir denildiğinde neden sanık avukatlarının görüşlerine katılmıyordu? Hani bana Allah söyletir denir. Ali Paşa kendi diliyle kendi suçlarını güzelce açıklıyor. Sözde şecaat arz ediyor paşamız. Şu işe bakın. 12 Mart'ın Genelkurmay Başkanı'na üniformasını çıkarır çıkarmaz Sanayi ve Kalkınma Bankası bol ücretle bir koltuk uzatıveriyor. 12 Mart'ın işkenceci başı Faruk Türün de ticaret odaları koridorlarından hop diye yönetim kurulu üyeliğine konu veriyor. 12 Mart'ın İzmir Sıkı Yönetim Komutanı da önce bir büyük mağazaya, oradan da hızını alamayıp Adalet Partisi'ne giriveriyor. Şimdi de Ali Paşa, kalem kıran elleriyle Süleyman Demirel'in partisine tapulanmanın imzasını atıyor. Hep rastlantı mı bütün bunlar? Bunlar aslında 12 Mart'ın ne için yapıldığı, kimi koruduğunu, kimleri ezmek istediğini kanıtlıyor kendiliğinden. Ali Elverdi de 12 Mart'ın kanlı canlı bir simgesidir tek başına. Ali Elverdi'nin Adalet Partisi'ne girerken attığı imza 12 Mart'ın suçüstü tutanağıdır bir bakıma. O Ali Elverdi ki 21 Mayıs ihtilal girişiminde Albay Talat Aydemir'in ellerine kapanıp "Beni affedin albayım" diyen korkunun adıdır. O Ali Elverdi ki 1 Mayıs sabahı prangalanan 3 devrimci genci "Çekin iplerini" diye asan kinin öfkeli sesidir. Kim kimi yargılamış anlaşılıyor şimdi. Demek ki Ali Paşa tarafsız bir mahkeme başkanı olarak değil, Adalet Partisi'nin bir paşası olarak çalışmış ve bundan sonra da "Bu yaptıklarımı az buluyorum" diyerek Süleyman Demirel'in önünde esas duruşa geçmiştir. Şimdi hizmet arz etmektedir paşa. Kime? Eski müteahhitlerden Amerikan firması komisyoncusu Bay Süleyman Demirel'e. "Elverdi emekliye ayrıldığı gün milletin bana verdiği rütbe önemli" diyor. Şimdi de hak ettiği rütbeyi Amerikan firması komisyoncusundan alacak. Ne diyelim? Ali Paşa, Ali Paşa, şimdi artık Türk kamuoyu seni gözaltına aldı. Öğretmenler, öğrenciler, öğretim üyeleri, gençler, subaylar, köylüler, işçiler birer birer kelepçelenip önüne getirilmiyor artık. Bitti o saltanat. Atın içeri dediğin zaman kimse içeri girmiyor. Önünde selam duran yok. Kapılar sen gelince açılıp kapanmıyor. Geçti o günler. Şimdi layığını buldun işte. Senin yerin bir mahkemenin başkanlığı değil, Amerikan firması komisyoncusunun yanıdır. Şimdi hizmet et bakalım. Sen gözünü kırpmadan 18 genci dar ağacına yolladın. 3 fidan gibi genç önünde can verdi. Hiçbiri korkmadı. Gözlerinle gördün bunları. Senin yaşamanı, ama çok yaşamanı istiyoruz biz. Öylesine yaşa ki, hakkındaki hükmü bizler değil, senin öz torunların versin. Boynuna tarihin hükmünü torunların taksın. Bütün istediğimiz bu. Başka ne diyelim sana? Yeni Ortam, 21 Ekim 1974. Buyurun paşanızı. Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı bir nolu askeri mahkemesi başkanı iken emekliye ayrılan Tuğgeneral Ali Elverdi, AP iktidarda bulunduğu yıllarda Türk milletine planlı kalkınma meydanında büyük hizmetler götürmüş ve büyük eserler vermiştir diyerek Adalet Partisi'ne girmiş. Demirel de Elverdi hizmet gördüğü sürece devlete ve millete sadakatin en güzel örneklerini vermiştir diyerek emekli generali övmüştür. Geliniz bugün hep birlikte bir ibret belgesi daha okuyalım. Tuğgeneral Ali Elverdi, Hakim Albay Ahmet Tetik, Hakim Yarbay Mehmet Turan ile birlikte imzaladığı ve Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan'ı ölüm cezasına çarptırdıkları kararda Adalet Partisi dönemi için şu düşünceleri ileri sürmekteydi. Gerekçeli kararın 10 ve 11. sayfalarını açıyoruz. Ekonomik sıkıntı, buhran, politik tutarsızlık, 26 milyonluk birader yolsuzluğu söylenti ve çalkantılarının ve bu şayiaların gün ışığına çıkması yolundaki çabaların baltalanması, engellenmesi yolundaki ayak oyunları. Evet, gördünüz. Ali Paşa, Demirel dönemindeki ekonomik sıkıntı ve politik tutarsızlıktan söz ediyor. Bununla da yetinmiyor. 26 milyon liralık birader yolsuzluğunun gün ışığına çıkması ayak oyunları ile önlenmiştir, diyor. 26 milyonluk birader yolsuzluğu ve ayak oyunları, bunlar Ali Elverdi tarafından kullanılan tanımlardır. Elverdi ekliyor. İşte bunları solcular da istismar etmiştir. Elverdi'nin gerekçeli kararından bir parça daha aktaralım. Sınıf çelişkileri, sosyal adalet ilkelerini zedeleyici intiba ve kanaati yaratan Şelefyan ortaklıkları, Gomel zeytinyağı skandalı, bu konuda adalet cihazının şaibe altında kalması ve kitlesel öfkeyi tahrik eden emeksiz kazanç, vurgun ve devlet eliyle fert zengin etme politikası. İşte bu gerekçeler de solcular tarafından propaganda konuları olarak kullanılmış. Kararda böyle yazılmış bunlar. Elverdi kararında, Adalet Partisi döneminde emeksiz kazanç, vurgun, devlet eliyle fert zengin etme politikası vardır, demiş. Gördünüz, biz de soruyoruz. Kim acaba bu vurgun yoluyla, devlet eliyle emeksiz kazanç elde edenler? 26 milyonluk yolsuzluk sanıkları var mı bunların içinde? Gerekçeli karardan bir de Demirel'in üniversite politikası ile ilgili eleştiriye göz atalım. Elverdi diyor ki, siyasi iktidarın üniversite sorununu ele almakta gösterdiği lakayt ve palyatif tutum, öğrenci kesiminde bunalımın artmasına sebep olmuştur. Gerekçeli kararın 10. sayfasında bunlar. Demirel, Adalet Partisi, Demokrat Parti'nin devamıdır diye kürsülerden bas bas bağırmaktadır. 27 Mayıs ihtilalinin Türk toplumuna kazandırdığı ve Demirel ve arkadaşlarınca oldum olası değiştirilmek istenen ve değiştirilen 1961 Anayasası içinde şöyle düşündü Ali Elverdi. Anayasanın getirdiği yeni müesseseler ve kitlevi baskı grupları ve sosyolojik kavramlarla ulusumuzun hayatında ve kişilerin yaşantısında gerçekten bir devrim çığırı olmuştur. 1961 Anayasası da övülmüş açıkça. İşte böyle. Kararlarında Demirel ve kardeşlerini kastederek 26 milyonluk birader yolsuzluklarından söz eden ve bunların soruşturulmasını önleyen Demirel'i ayak oyunları yapmakla suçlayan Adalet Partisi dönemindeki şelefyan ortaklıkları, vurgun, devlet eliyle fert zengin etme, emeksiz kazanç gibi en ağır suçlamalara imza atan Ali Elverdi, bütün bunları unutup şimdi Adalet Partisi ile nikah kıyıyor. İki adamı iyice tanıyın. Biri bu ülkede başbakanlık yapmış, öteki üç genci dar ağacına yollamış, astığı astık, kestiği kestik bir mahkeme başkanı. Biri kendisini mahkeme kararlarında bile suçlayan Elverdi'yi bağrına basıyor, öteki en ağır gerekçelerle suçladığı politikacının emrinde çalışmayı şeref sayıyor. Ordudayken politik görev yaptım diyen Ali Elverdi'dir bu. Demirel'i suşlamak mı gerekiyor? Hiç duraksamaz suçlar. Demirel'i övmek mi gerekiyor? Düşünmeden göklere çıkarır. Üç gencin idam kararlarıyla noktalanan gerekçeli kararı Ali Elverdi ve Süleyman Demirel'in yüzlerine bir tokat gibi fırlatıyoruz. Buyursunlar, okusunlar ve yüzleri kızarmasın hiç. Yeni Ortam, 25 Ekim 1974. Ayrım sonu.